güzel güzel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz yine başladı sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programı yine sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özdem ve spikerimiz ben Nilgün Doruk. Bugün de birlikteliğimize sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız yine Hayatın Sesleri, buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim. Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Ve hemen stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştırmak istiyorum. Uzman yurt dışı eğitim danışmanı, öğrenci koçu, International Education dergisi editörü Sayın Gülşah Akpınar bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Evet. Ben memnunum burada olduğum için.
Biz de çok radyonuz vesilesiyle görmekten.
Türkiye'ye ulaşacağımız için güzel bir vesileyle çok mutluyum. Çok teşekkürler.
Evet. Türkiye'den hatta yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize de.
Ben de yurt dışındayken dinliyordum.
Dinliyordunuz değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi oradaki dinleyicilerimize sesleneceksiniz. Bugün dilden bahsedeceğiz. Dil eğitiminden bahsedeceğiz. Bir lisan, bir insan. Boşa söylenmemiş bir söz. Hepimizin de bildiği ve kullandığı bir söz. Dil bilmek ve bunu kullanmak kişiye tartışmasız çok şey katıyor. Özellikle küreselleşen dünyamızda artık bir dil değil, hatta birkaç dil diyebiliriz, değil mi?
Evet, İngilizce artık evrensel bir dil sayılıyor. Nitekim bizim ülkemizde de zaten bu şekilde önemi vurgulanıyor ve artık ilkokuldan itibaren yabancı dil eğitimi veriliyor. Ama bu eğitim tabii ki sadece Türkiye sınırları içerisinde kaldığı zaman yeterli olmuyor. Çünkü bir dil bilmek, okuduğunu anlamak ya da konuşabilmek demek değil. Bir dil bilmek aslında İngilizce rüya görmek, Almanca biliyorsanız Almanca rüya görmek, hangi dili ana dilinize yakın biliyorsanız o dilde düşünebilmek. Yani eğer bir öğrenci ben İngilizce biliyorum derken ama İngilizce konuşurken Türkçe düşünüp beyninde İngilizceye çeviriyorsa, hı hı, onun aslında İngilizce biliyorum deme lüksü yok.
Biz Türklerin sıkıntısı burada başlıyor zaten, evet, herhalde, evet, değil mi? Türkçe, evet, düşünüyoruz çünkü.
Evet, evet. Çok yakınım kardeşim. Şimdi yeni İngilizce dersleri oluyor ve dedi ki eskiden dedi herkes şunu söylerdi. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Hı hı. Ben de inanmazdım ama artık anlıyorum.
Ama
anlıyorum ama konuşamıyorum. O da Kanada'ya gidecek. Onun da yolu çok açık olsun. 6 ay kalacak. Çünkü Türkiye'de öğrendiğiniz İngilizce ile sadece hani biz eskiden mahallelerde boş park sahaları olurdu, top sahaları olurdu. Orada araba kullanırdık. Kullanırdık. Nitekim ben de öyle. Ehliyetimi aldım. Ama çocuklarım ilkokul 1'e başlayana kadar ehliyet kimlikti trafiğe sadece. Trafiğe çıkınca evet araba kullanıyorum demek başka bir şey. İngilizceyi de tabii ki öğreniyoruz. Ülkemizde, hı-hı, çok güzel okullar var. Ya da Fransızcayı ya da Almancayı. Ama bir dili biliyorum demek için o dilde düşünmek, o dilde rüya görmek gerekiyor. Ve en az bir kere trafiğe çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet.
Bu trafiğe çıkmaktan kastım da ana dili. Almanca öğreniyorsanız ana dili Almanca olan bir ülkede. Avusturya'da, Almanya'da. İngilizce öğreniyorsanız Kanada, Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelere mutlaka fırsat yaratabiliyorsanız, imkan yaratabiliyorsanız gitmeli ve öğrendiğiniz dili kullanmalısınız. İşte hani araba kullanmak dediğimiz, trafiğe, hı-hı, çıkmak dediğimiz olayı yaşamalısınız.
Türkçe düşünmeden, gramer kuralları nedir, nasıldır diye ona göre cümle kurmaya çalışmadan mutlaka yerinde.
Düşünmeden, evet, geliyor, gerçekten geliyor. Ben 2 yıl İngiltere'de yaşadım, 2 yıl Amerika'da yaşadım. Dolayısıyla bazen yani ben hep İngilizce düşünebiliyorum tabii ki işimden, hı-hı, dolayı da bazen böyle yazdım ama Türkçe yani şunu demek istemiştim dedim dime falan oluyor. Ben yani İngilizceden Türkçe'ye çevirme boyutuna geçtim diyebilirim en azından mesleğimle ilgili bir iş yaparken.
Evet.
Bu durumda hani ancak bu durumda, hı-hı, bir insan İngilizce biliyorum ya da Almanca biliyorum der, ama gerçekten çok net bir şey var, artık dünya küreselleşti, sınırlar kalmadı. Ve İngilizce bilmenin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hep öğrencilerime de söylüyorum. Bir dil, bir insan, evet, ama bunu üniversite 2. sınıfa kadar bitirmeli çocuklar. Üniversite 2'ye geldiklerinde en az bir dili öğrenmiş, ana karaya gitmiş, trafiğe çıkmış olmalı. Ve üniversite öğrencileri bu boyuttan sonra Erasmus vesaireyle pekiştirmeli ve Erasmus vesilesiyle belki 2. dillerini öğrenmeye başlamalılar diye düşünüyorum. Üniversite bittiğinde 2 dil farkındalık yaratır. Ama şu anda çok fazla ülkemizde üniversite var, vakıf üniversiteleri var, özel ilk öğretim okulları çok fazla. Türkiye'nin sosyal anlamda da boyut değiştirdi. Anne baba çalışıyor. Anne baba çalışınca çocukları özel okula göndermek aynı zamanda onları akşama kadar bir yerde tutmak anlamına geliyor. Ve herkes bir şekilde İngilizce öğreniyor. Üniversiteyi bitiren çocuğun CV'sini iş bulmak için iş yerlerine gönderdiğinde farkındalık yaratabilmesi için bence mutlaka ikinci bir dili de biliyor olması gerekiyor.
Evet.
Bu 10 sene sonra belki üçüncü dil olacak.
Evet. Şimdi üniversite hayatını başarılı bir şekilde sona erdirdi. Çok iyi bilgi ve birikime sahip. Tabii yabancı dili iyi değilse iş bulma şansı da çok düşük artık küreselleşen dünyamızda dedik. Bunun için yurt dışı eğitimi ya da akademik eğitim gerekli dedik. Ancak yurt dışında eğitim almaya karar vermek yeterli değil herhalde. Daha farklı şeyler de gerekiyor galiba, değil mi?
Şimdi yurt dışında eğitime karar veren üniversite anlamında soruyorsak eğer, ülkemizde şu anda lise 12 sene oldu ve 12 senelik eğitimi bitiren herkes yurt dışına gidebiliyor. IB eğitimi olan öğrenciler İngiltere'de üniversiteyi 3 yılda bitirebiliyorlar. Hı-hı. Amerika'da bazı kredileri tamamlamış sayılıyorlar. Onların ayrı avantajları var. Ama bir öğrencinin not ortalamasının iyi olması yeterli. Çünkü İngilizce bilmeden yurt dışına gidilir mi? Evet, gidilir. Tıpkı Türkiye'de hazırlık yılı okumaları gibi gittikleri ülkede de hazırlık yılı okumaları mümkün. Dolayısıyla ama beş parmağın beşi bir değil. Bazen bir öğrenciye şunu söyleyebiliyoruz. Christoph Kolomb keşfettiğinden beri Amerika orada. Sen master'a git.
Evet.
Üniversiteyi şimdi ailenin yanında oku. Öğrenciden öğrenciye de tabii ki beklentiler, kariyer hedefleri, akademik hedeflere göre değişiyor. Çünkü bir öğrenci avukat olmak istiyorsa, bu öğrenci Türk medeni hukukunu, ceza hukukunu bilmeden, yurt dışında okudum deyip gelip baro stajını tamamlamadan avukat olamaz Türkiye'de. Hı hı. Dolayısıyla hukuk okuyacak öğrenci Türkiye'de mezun olmalı. Sonra master'a, belki enerji hukuku, günümüzde çok popüler. Üç tarafımız denizlerle çevrili, belki deniz hukuku gibi alanlarda master'a gidebilir. Evet. Dolayısıyla öğrencilerin akademik hedeflerine bağlı olarak da yönlendiriyoruz.
Peki oralara gittiğinde hem çalışıp hem okuyabilirler aslında, eğitimlerini tamamlayabilirler bu anlamda.
Bu ülkeden ülkeye değişiyor vize şartlarına göre. Biz öğrencileri öğrenci vizeleriyle gönderiyoruz ama örneğin Amerika der ki kampüs içerisinde haftada 20 saat çalışabilirsin. Biz çalışmalarını da tavsiye ediyoruz öğrencilerin. Çünkü bu bir anlamda trafiğe çıkmak, dili kullanmak. Çünkü sadece yurt dışına gidip ben eğitim alacağım derse, yani okuldan çıkıp konaklaması diyelim ki yurt, yurda gelirse gene hedefine ulaşmış olmaz. Kanada'da üniversite öğrencilerinin ilk 6 ay kampüste, 6 ay sonra Kanada kampüs dışında da çalışma imkanı veren bir ülke. Bu yüzden Kanada çok popülerdir. Dublin'e 3 aylığına bile gitseniz 12 haftaya kadar eğitimlerde bile size part-time çalışma izni veriyor. Dolayısıyla öğrenciler bunları yapabilecekleri ülkede mutlaka yapmalı. Ama önce öğrenciler, sonra evet, part-time çalışma izinleri evet var.
Maalesef bizim okullarımızda IB programları hariç. Çünkü IB'nin gerçekten çocuklara kattıkları o kadar çok şey var.
Bence
ki
de
dili her anlamda hak edip mezun olabiliyorlar. Ancak IB eğitimi veren de okul sayısı çok fazla değil. Özellikle başkentimizi düşündüğümüzde, ki diğer illerde de aynı şekilde. Şimdi bunun dışında neler yapılabilir? Çünkü çocukken dil öğrenmenin çok daha avantajlı olduğunu şimdi biliyoruz. Yani liseyi bitirdiğinde o dili de, en azından bir dili hak etmiş olmaları
tabii
gerekiyor ki,
tabii ki
bunları yapabilsinler.
Ben 12 yıldır çalışıyorum uzman yurt dışı eğitim danışmanı olarak ve ikizlerim de 12 yaşında, onlar 7 aylıktı. Onlarla beraber ben de emekledim, yürüdüm, koştum, ben de işimde büyüdüm, olgunlaştım, bugün konuğunuz oldum ve ilk geçen sene oğlumu gönderdim 11 yaşında Fransa'ya. Ardeş'e bir kampa gitti. Hakikaten pek çok yakınım bana kötü anne gözüyle baktı.
Evet.
Ama ne kadar erken, o kadar iyi. Hı hı. Burada çok güzel bir noktaya değindiniz. Üniversiteyi beklememeli gençler. Gençler dil öğrenmeye başladıkları andan itibaren trafiğe çıkabilirler. Çok güzel yaz okulu programları var.
Peki onun da bir yaşı olsa gerek herhalde, değil mi? Yani belki 10 yaşın altında gidince verimli olabilir mi? Yoksa öğrendiklerini
bence ne kadar küçük o kadar iyi. Ama eğer dil eğitimi alıyorlarsa, yani okullarında dil eğitimi alıyorlarsa bunu pekiştirecek. Benim oğlum Fransızca öğreniyor ve takdir edersiniz ki Fransızca kolay bir dil değil. Evet. Dolayısıyla zorlandığını gördüğümüz için de, yani hani kökten çözüm, yurt dışına gitsin, bunun bir ders olmadığını görsün, bunun bir iletişim aracı olduğunu görsün, gitsin Fransızcasını kullanarak bir çikolata alsın istedik. Böylece Fransızcanın yaşayan bir şey olduğunu gördüler. Aslında yurt dışı eğitim bu demek. Çünkü şu anda maalesef ki okullarımızda en iyi eğitim veren okullarda bile bir sınav var sonuçta. Hı hı. Çocuk öğrendiği her gramerden bir sınava giriyor. Dolayısıyla aslında bu bir ders çocuklarımız için. Ama çocuklarımız yaz okulunda yurt dışına gittikleri andan itibaren ya Fransızca, İngilizce bir ders değilmiş, yaşıyormuş. Aslında bu küreselleşen dünyada bir iletişim aracıymış.
Evet.
Ne kadar erken yabancı dilin bir iletişim aracı olduğunu anlarsa çocuklarımız, o kadar erken biz meyvasını yemiş oluruz.
Peki,
aslında.
Peki bu erken fırsatı kaçıranlar daha sonra öğrenemezler mi? Örneğin 40 yaşından sonra bir dil öğrenilemez mi?
Öğrenilebilir. İkizim gidecek, söyledim size. 40 yaşından sonra gidilebiliyor.
Evet.
Şöyle, herkesin beklentisi farklı. Dans ediyor. Kübalı hocaları var. Salsa yapıyor. Hı-hı. Onlarla iletişim kurmak istiyor. Belki kariyerinize faydası olmayabilir. Kariyerinizde zaten belli bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Ama öğrenmenin yaşı yok. Hayatın bize neler getireceğini ve neler göstereceğini de bilmiyoruz.
Evet.
İstanbul dünya başkenti olabilir. Çok yakında. Dolayısıyla biz sürekli aslında yabancılarla iletişim halindeyiz.
Halinde olacağız. Peki birazcık da dil öğrenmenin ipuçlarından söz edelim isterseniz.
Tabii ki.
Dinleyicilerimize.
Şöyle, öncelikle bir dil öğrenmek isteyen bir öğrencinin gerçekten kendine kurallar koyması gerekiyor. Her gün 5 kelime öğrenmeli. Evet. Ama her gün öğrendiği 5 kelimeyi de bir cümle içerisinde kullanabilmeli.
Hı hı.
Radyo dinlemeli. Sosyal medya araçları çok önemli. Haberleri İngilizce okuyabilir, yabancı kanalları dinleyebilir, yabancı radyo kanallarını dinleyebilir.
Böylece
ki
bir kulak dolgunluğu,
olur ve yakalıyorsunuz. Yani bilmediğiniz dilde bile, şimdi benim çocuklarım Fransızca öğreniyor, onlar Fransızca şarkı dinlerken ben kelime yakalayabiliyorum.
Evet.
Ya da film izliyorlar. Bence velilerimiz lütfen bilsin bunu da. Çünkü çok güzel merkezler var. Fransız Kültür Merkezi var. Amerikan Kültür Derneği var. Bunlar Türk-Amerikan Derneği. Bunlar aslında öğrencilere CD'ler, gazeteler ve filmler sunabiliyor. Bunlar da yapılmalı. Yani evet, herkes yurt dışına gitmeye maliyetine katlanamayabilir.
Evet.
Ama
farklı bir bütçe gerekiyor.
Ama belki Türkiye'deyken de film izleyerek, yabancı film izleyerek, yabancı kanalları dinleyerek ve gazeteleri okuyarak, önce zor gelecek, önce hiçbir şey anlamayacaklar. İngilizce kitap okumak da kolay bir şey değil. En önemli şeylerden biri, günümüzde biliyorsunuz herkes çağa uygun telefon kullanıyor. Ve onlarda her türlü aplikasyonlar var ve sözlük kullanmayı unuttu aslında gençler.
Evet.
Mutlaka ve mutlaka kağıt sözlük kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
Kağıt sözlük derken?
Yani kitap sözlük. Yani evet, elektronik ya da online sözlük değil.
Evet.
Kitap halindeki sözlük. Çünkü bir kelimeyi ararken siz iki kelime daha görebilirsiniz.
Peki o sözlüğün de Türkçe karşılığı olmalı mı? Yoksa örneğin İngilizce?
İngilizceden İngilizceye tavsiye ediyoruz. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela promise kelimesi söz vermek anlamındadır.
Evet.
Ama siz yabancı bir, yani yabancıdan yabancıya bakarsanız keep your promise kalıp halinde. Beynimizde puzzle şeklinde çalışıyor. Aslında öğrenci koçuyum belirtmiştiniz.
Evet.
Puzzle'lar şeklinde çalışıyor. Dolayısıyla promise diye öğrenmektense beynimize, keep your promise demek sözünü tutmak demek. Dolayısıyla dili kalıplar halinde de öğrenebiliriz.
Evet.
Yes please, no thank you. Bu da mesela Türk kültüründe olmayan bir şey. Bizler çay kahveyi aldığımızda teşekkür ederiz.
Evet.
Ama İngiltere'ye gittiğinizde no thank you. Evet. Ve eğer alacaksanız da yes please demeniz gerekiyor. Bunun dışında
kalıplar halinde, dolayısıyla ezberlemeden.
Hatta ben öğrencilerime şey diyorum, yes please no thank you demezseniz aç kalırsınız. Ya da bizde anneciğim su verir misin? Yeterince kibar bir cümledir. Evet. Ama yurt dışına gittiğinizde can I have a glass of water demek yetmez. Can I have a glass of water please? Sonuna yani o mıyım takısı yetmiyor. Bunlar kültürel farklılıklar. Hı-hı. Aslında trafiğe çıkın derken bunlardan söz ediyorum. Evet. Çünkü please demeyi biliyorlar. Please'in lütfen demek olduğunu da biliyorlar. Ama nerede kullanılması gerektiğini bilmediğiniz zaman yes please no thank you bile çok anlam değiştirebiliyor.
O zaman tamam, çocuk yaşta başlamak çok güzel. Bunu lisede devam ettirip üniversite sonrasında yurt dışına çıkıp akademik kariyerini orada tamamlamak bu işin bir parçası dedik. Ama 40 yaşından sonra da öğrenilebilir dedikten sonra süremizin de sonuna geldik.
Ve 23 Nisan yakın. Evet. O zaman çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutlayalım. Bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Daha demokratik bir ülkeye adım attığımız gün 23 Nisan. O yüzden küçük hanımlar, küçük beyler, sizin hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve istikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz demiş sevgili Atatürk.
Evet. Ne güzel söylemiş.
Çok güzel söylemiş.
Çok teşekkür ediyoruz. Atamızı da bir kez daha saygıyla anıyoruz. Saygıyla. Çocuklarımızın da o güzel bayramını şimdiden kutlayalım. Çünkü 23 Nisan çocuk haftası dolayısıyla
bunu en güzel kutlayanlar ve kutlamayı başlatanlar da sizlersiniz zaten.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, uzman yurt dışı eğitim danışmanı, öğrenci koçu, International Education dergisi editörü. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyoruz. İlk dergi çünkü
evet,
bu anlamda bu Türkiye'de
sene
yayınlanan.
20. sayımızı yayınladık.
Evet, devamını diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sayın Gülşah Akpınar'dı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Ben kendilerine teşekkür ediyorum.
Ben maziye dönüp seni anıp düşünmeye, eski bir şarkının o an birden geldiğini duydum penceremden. Koştum birden koştum, baktım hemen, seni aradım hep penceremden. Gözlerimde yaşlar birden coştu, fakat ne yazık ki sokak boştu. Fakat ne yazık ki sokak boştu, gözlerim dolaştı ilk bir bu yollarda, aradım seni her köşe başında, kalbim ağlarken ah ne yazık ki belki de sen başka kollarda. Kapandı pencerem, şarkın sustu, artık o kalbimde çalıyordu. O eski hislerim birden coştu, fakat ne yazık ki sokak boştu. Sokak boştu.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhaba.
Merhaba Nilgün Oruk.
Evet sevgili Yusuf Özkan, Hollanda'da yüksek öğretim görenlerin sayısında ciddi oranda bir düşüş olduğu söyleniyor. Son araştırmalar gösteriyor bunu. Üniversite eğitimini tercih edenlerin oranının %60'a gerilediğini duyuyoruz. Hollanda Türkiye'den gelecek öğrencilere de bu anlamda kapılarını açıyor. Özellikle asistan açığı olanlar var. Bu konuda Türkiye'den bizi dinleyen dinleyicilerimize nasıl bir çağrı yapacaksınız?
Evet, Hollanda'da üniversiteye gidenlerin oranı zaten düşüktü, ancak son yıllarda tasarruf önlemleri nedeniyle hükümetin öğrenci yardımlarını kesmesi bu rakamı daha da aşağıya düşürdü. Sizin de belirttiğiniz gibi %60'lar civarında şu anda. Çok ciddi üniversiteler var. Dünyadaki ilk 500 üniversite içerisinde çok sayıda Hollanda üniversitesi var. Ancak bunlar öğrenci bulmakta zorlanmaya başladılar. Bunun için de Hollanda hükümeti İstanbul'da bir ofis açtı. Neso Türkiye adlı bu ofis Türkiye'deki üniversite öğrencilerini, üniversite eğitim almak isteyen öğrencileri Hollanda'ya davet ediyor. Hollanda'daki üniversitelerin yıllık masrafı, harçları 6.000 ile 15.000 avro arasında değişiyor. Aylık 800 avro civarında da öğrencinin yeme içme, barınma gibi ihtiyaçları var. Bunun karşılığında Hollanda hükümeti ve üniversiteler Türkiye'den gelecek öğrencilere burs olanağı tanıyorlar. Bu İstanbul'daki ofis vasıtasıyla burs başvurusu yapabilecek öğrenciler yıllık 5.000 avro yardım verecek. Eğer bu bursu almaya hak kazanırsa Türkiye'den gelecek öğrenciler, bu da çok ciddi bir rakam. Yıllık neredeyse okul masrafının yarısından fazlasını ya da bazı okullarda tamamına yakını karşılıyor. Bunun için yılda iki kere başvuru yapılıyor. Eğer ilgilenen olursa Türkiye'den izleyen üniversite adayları İstanbul'daki bu ofise, Neso Türkiye adlı Hollanda devletinin orada kurduğu ofise 1 Şubat ve 1 Mayıs'ta yılda iki kez başvuru yapılabiliyorlar. 1 Şubat geçti, 1 Mayıs'ta isteyenler buraya başvuru yapabilecekler. Buraya geldiklerinde Hollanda öğrencilere çalışma imkanı sağlıyor. Haftalık 10 saat çalışma izinleri oluyor ki bu da onların masraflarını çok ciddi anlamda karşılayacak bir meblağ demek. Çünkü o anlam sırf buna yönelik iş bulma büroları var öğrencilerin çalışması için. Ama asıl konu, Hollanda'daki üniversitelerde asistan açığı çok fazla. Geçtiğimiz yıllarda 30.000 açık vardık. Buna rağmen sadece 300 başvuru olmuştu. İşte bunun için Türkiye'den, Hindistan'dan ve Çin'den üniversite mezunlarını ülkeye davet ediyor Hollanda. Hatta bazı üniversiteler Türkiye'de yabancı dil eğitim veren üniversitelerle özel anlaşma yaptılar. Oradan mezun olan öğrencilerini direkt bize gönderin, biz burada asistan olarak onları yetiştirelim diye. Hollanda'da doğrudan iş bulma anlamına geliyor. Çünkü üniversite öğretim görevlilerinin maaşları 2500 hatta 3000 ila 5000 avro arasında değişiyor. Bu Avrupa koşullarında çok ciddi bir rakam. Ve dediğim gibi çok zorlanmadan çok kolay iş bulabilecekleri bir alan. Çünkü Hollanda'daki üniversitelerde yaklaşık 2000 program İngilizce diliyle eğitim veriyor. Yani ülkede Hollanda dışında İngilizce neredeyse ana dil gibi. Bunun dışında Almanca ya da Fransızca eğitim alan Türk öğrencilerin de, üniversite mezunlarında burada evet, iş bulma şansı yüksek.
Evet, onun için de bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerekir diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan, yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun.
İyi yayınlar, hoşça kalın.
Zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuz En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'a hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhabalar. Evet, bugün inançlarımızı konuşalım istedik. İnançlarımız ne yazık ki maalesef sık sık çatışıyor. Özellikle bu devirde. Neden bu kadar çok çatışıyor acaba?
Aslında bu devirde değil, insanlık tarihi bunun üzerine kurulu bana sorarsanız. Bana dileyen tarihçiler aslında bakarsak evet, böyle söylüyorlar. Bu konuda özellikle son dönemde işte dünyadaki hani bu seküler akımların da artmasıyla bu konu çok tartışılır hale geldi. Aslında o açıdan bir yenilik var. Yoksa tarihteki en büyük savaşlar, en büyük barışlar, en büyük kalkışmalar, medeniyetler aslında hepsi insanların bir şekilde belli inançların etrafında örgütlenmesinden oluyor. İnanç dediğimiz mesela insan beyninin en temel özelliklerinden birisi. Ve buna bir biyolojik taraftan bakabilirsiniz, bir de insani taraftan bakabilirsiniz. İşte sosyoloji gibi, psikoloji gibi dallar bu işin insani boyutunu çözümlemeye çalışıyorlar. Biz sinir bilimciler olarak da yani bu nereden çıkıyor beyinde biraz buna bakmaya çalışıyoruz. Açıkçası sinir biliminin bu konuda söyleyebildiği şeyler oldukça sınırlı. Çünkü çok kişiye özel 7 milyar insanda 7 milyar farklı tipte belki ortaya çıkabilen bir deneyimden bahsediyoruz. Ve bu deneyimi belli bir efendim işte beyin aktivite kalıbı içerisine sokup da herkes de şöyle oluyor diyebilmek çok fazla mümkün değil. Fakat bunun tarihsel olarak ne işimize yaradığı, özellikle diğer canlılarda bu derecede hiç görülmeyip de insanda neden böyle görüldüğüne baktığımızda ortaya çıkan çarpıcı bir sonuç var. Dünya üzerinde şu anda insan türünün hakim olmasını sağlayan en temel özelliklerden bir tanesi inanç dediğimiz hadise. Neden böyle? Sosyal canlılar diye canlılar var biliyorsunuz. Biz de sosyal canlılar arasında sınıflandırılıyoruz. Mesela kurtlar gruplar halinde yaşıyorlar. Fakat çok küçük gruplar altında yaşıyorlar. İşte 5-10 kurt ya da 20 kurt birlikte geziyorlar. Ve sosyal kuralları yok denecek kadar az. Yani yem varsa beraber yiyorlar, sonra beraber geziyorlar, bu kadar. Çok komplike bir iş üretmiyorlar. Arılar milyonlarca bireyle, karıncalar milyonlarca bireyle kovanlarda, yuvalarda acayip işler yapıyorlar. Bunların da sosyal sistemleri çok basit kurallara dayanıyor. Ve bu sosyal sistemlerde büyük değişiklikler görmüyorsunuz. Mesela karıncanın bir tanesi işte arkadaşlarını toplayıp da kraliçeye suikast yapalım, yerine yeni bir tane getirelim falan diye devrimme mevrime kalkışmıyorlar. Yani bütün canlılar belli standart kurallar çerçevesinde bir sosyal birliktelik götürüyorlar. O yüzden milyonlarca yıldır arı kovanları hep aynı şekilde, karınca yuvaları aynı şekilde. İnsana geldiğinizde insan kesinlikle soyut, çoğu zaman maddi kanıtı yok denecek kadar az olan birçok fikir etrafında milyonlarca bireyi tek bir amaç için toplayabilme özelliğine sahip. Bundan dolayı da çok büyük bir güç oluşturabiliyor. Ve böyle bir özellik başka bir canlıda yok. Yani mesela bir efendim işte en zeki olarak düşündüğümüz bir maymuna mesela hani bu dünyada olmayan bir ödül için efendim 30 gün aç kalmasını sağlayamazsınız. Yani böyle bir şey maymunda yoktur. Hatta bir saat sonra ödül vereceğim diye bile hayvanı aç tutamazsınız. Önünde muz varsa yer. Hani geleceğe yönelik olarak böyle bir motivasyonu yoktur mesela diğer canlılar. Ama insan ödülü bu bir dünyada bile olmayan bazı işte ödüller için, bazı amaçlar için çok büyük topluluklar halinde bir araya gelebiliyor. Bu toplulukların davranışları çok çok farklı olabiliyor. Mısır'daki piramitlerden işte Sultanahmet Camii'ne kadar her şeyi düşünün. Bugün dünyadaki işte Budist tapınakları, Hristiyan kiliseleri, her şeyi düşünün. Bunların tamamı aslında aynı tip inanç temelli topluluklar ama davranışları birbirlerinden çok farklı. Hı hı. Ve genellikle şöyle bir benim çok yanlış bulduğum bir söylem var. Hani mesela kaplanların sivri dişleri olduğu için bunlar vahşidir demeye benziyor biraz. Mesela inancın bütün kötülüklerin kaynağı olduğuna dair de bir şey var. Hani genel bir yaygın kanı var. Özellikle bugün çok fazla veriliyor. Bir kere ister evrimsel bakış açısından bakın, ister hani genel kültürel açıdan bakın. İnsan toplumundan hiçbir şekilde söküp atamadığınız bir yapısal şey, bir şey bu. İnsan toplumunun içinde var ve yüz binlerce yıldır bu insan toplumuna hakim olmuş temel değerlerden biri. Neden çatışma konusu oluyor? İnsan vahşi bir tür çünkü. İnsan çatışmayı seviyor. Yani insan türü ortada din olsa da olmasa da yani bir sebep bulup hırsları, efendim gelecek kaygısı vesaire nedeniyle diğer türdaşlarını ortadan kaldırmaya varabilecek kadar aşırı davranışlar gösteriyor ve bu konuda uzman. Hatta öyle uzman ki yaklaşık işte 600 bin yıl kadar önce bu dünyada 3-4 tane insana benzeyen tür yaşadığı düşünülüyor. Biz de yani Homo sapiens dediğimiz insan türü de bunların arasında, fakat şu anda hiçbiri yok. Bunun muhtemel en kuvvetli sebebi Homo sapiens'in en uzman olduğu iş olan soykırımı, onların hepsini muhtemelen ortadan kaldırmış olması. Biz oldukça kavgacı, oldukça bencil olabilen ve oldukça peki, örgütlenebilen canlılarız.
Nasıl inançları uğruna birini öldürebiliyor ki insanlar?
Bakın bu ödül meselesi çok önemli. Eğer yeterince inanırsanız herhangi bir şeye, bunun beyinde yarattığı motivasyon devresiyle her şeyi yapabilirsiniz. Yani Biliyorsunuz insanlar bomba olup kendilerini patlatıyorlar. Evet. Yüzlerce insanın canına kıyabiliyorlar.
İnanç uğruna ölmek ya da öldürmek. Aynen. Yani.
Ve o insanın alemine indiğinizde şimdi tabii ki hani bir katil sonuçta konuştuğumuz kişi motivasyonu ne olursa olsun ama o insanın zihnine girip baktığınızda eğer beyinsel anlamda bir bozukluk patoloji yoksa geri kalan şey son derece insani ve anlaşılır. On binlerce yıl boyunca insanlar hep bunu yaptılar. Ha, dün araç bıçaktı, kılıçtı. Bugün araçlar bombalar, füzeler vesaireler. Hı hı. Aslında araçlarda bir değişiklik, yöntemde bir değişiklik yok. Araçlar değişiyor. Ve insanı işte bu farklı kılan mesele bence çok ciddi düşünülmeyi hak ediyor. 1900'lü yılların başlarında çok yakında işte dinin toplumlardan tamamen çıkacağı inanç diye bir sorunumuz kalmayacağı. Hatta o dönemde yazılan bilim kurgu kitaplarının hepsinde böyle gayet seküler evren imparatorlukları falan anlatır. Böyle bir beklenti vardı. Fakat özellikle günümüzün yaygın inançsız bilim adamlarının da ortaya koyduğu gibi Franz de Waal bunlardan bir tanesidir. Bonobo Ateist kitabında söyler. İnsan toplumlarını bu bildiğimiz haliyle inançtan ayrı düşünebilmemiz mümkün değil. Yani onu alırsanız yerine koyacak bir şeyiniz yok. Çünkü insanın yapısal özelliklerinden biri bu diyor. Şimdi dolayısıyla madem bundan kurtulamıyoruz, hani insan türü bunu aşıp da başka bir şey bulamayacak gibi gözüküyor ki 200 bin senedir bunu yapabilmiş gibi değil. Dolayısıyla bununla gerçekten nasıl yaşamalıyız? Bu bize ne fayda sağlar? Biraz onun üzerine düşünmek lazım.
Evet.
Maalesef bugün dinler adına, inançlar adına kalem oynatan, fikir yürüten birçok insan, istisnaları şöyle bir kenara koyuyorum ama birçok insan aslında bir başka dini grupla vesaireyle düşmanlığı körükleyici söylemlerden vazgeçemiyor. Halbuki insan türü olarak hepimiz aynı zayıflıklara sahibiz. Bir kere neden inancın olduğuna dair şöyle bir şey söyleyeyim, zayıflığımız daha iyi anlaşılsın. Bana göre ve bazı takip etmeyi sevdiğim işte bu hayvan davranışı uzmanlarına göre insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik biyolojik sınırlarını aşabilme güdüsü. İnsanda böyle bir güdü var. İnsan böyle dünyaya geliyor. Biyolojik sınırlarını zorlayıp aşmaya çalışıyor. O yüzden uçuyoruz, deniz altına giriyoruz, uzaya çıkıyoruz vesaire. Başka bir canlıdan böyle bir davranış beklemiyorsunuz. Ve sınırlarımızı her yöne doğru aşabiliyoruz. Yani çok yapıcı, muhteşem şeyler üreten bir tür olabilirken müthiş yıkımcı da olabiliyoruz. Kendi türümüzün hayatını sonlandıracak kadar silah ürettik.
Evet. Bugün bir yani düğmeye basak. Yani hayatlarımız bu inançlarımızın yansıması oluyor.
Aynen öyle
aslında.
Yani bu özelliğe bakarsanız insanın şöyle garip bir durumu ortaya çıkıyor. Şu anda evrenin en zeki canlısı olduğumuzu düşünüyoruz. Gerçekten muhtemelen öyle. Hı-hı. Diğer canlılara çok hani üstün gelecek özelliklerimiz var. Ama bu biyolojik sınırlarını aşabilme özelliğinden dolayı hani tabiri caizse yoldan çıkıp sapıtabilen de tek canlıyız. Tabiata bakın, insanı tabiattan çektiğiniz zaman geriye tek bir şey kalır, ona da cennet diyebiliriz. Çünkü biyolojik dünya muhteşem bir uyum içindedir. Tabii ki avlanmalar, ölümler, her şeyler olur, seller, kuraklıklar olur ama sonuçta müthiş bir denge içerisinde bütün canlıların birlikte yaşayabileceği, kimsenin ihtiyacından fazla tüketmediği, ortamını kirletmediği falan müthiş bir denge olur. Ama insanı denkleme koyduğunuz zaman garip bir durum var, bunu açıklayamıyoruz zaten. İnsan bu dengeyi bozuyor. Çünkü insan çevresini değiştirmeden yaşayamıyor. Sınırlarını sürekli aşmak zorunda. Düşünsenize elbisesiz kış ayında dışarı çıksanız ne yapacaksınız? Yani en azından bu elbiseleri üretmek için bir teknoloji geliştirmeniz, bir takım hayvanlar öldürmeniz, sanayi üretmeniz falan gerekiyor. Bunların hepsini koyduğunuzda insanın en acayip özelliği şu, bu kadar gelişkin bir canlı olmasına rağmen sürekli sınırların dışına çıktığı için rehberliğe ihtiyaç duyan da aynı zamanda tek canlı. Mesela bunu bakın herhangi bir dini inancı olmayan insanlar da söylüyor. Bir rehbere ihtiyacımız var. Ne yapacağımızı bize söyleyen bir şeye ihtiyacımız var. Bu gelenekten olabilir. Bu tanrısal vahiy yöntemiyle olabilir. Bu bir şeyle olabilir. İşte büyük bilgelerin, liselerin, felsefecilerin tavsiyeleriyle olabilir.
Aklımızı da kullanabiliriz. Aklımızı kullanmak elbette yerine inanca dayalı yaşamak nasıl
şöyle, aklımızı tabii ki kullanıyoruz ama daha evvelki programlarımızda da konusu geçmişti. Bu aklın parçalarından bir tanesi hırs, bir tanesi doymazlık.
Evet.
Çok çılgın özelliklerimiz var. Şimdi bu özelliklerin hepsi şu anda 7 milyar insanla dünyayı paylaşıyoruz. Hepsinde o rasyonel akıl, efendim diğerlerini düşünen iyi taraf galip gelmiyor. Ve tek bir insan teki kötü niyetlerine kapıldığı zaman çok yıkıcı olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir sistemin içerisinde düzeni sağlamanın bugün benim anladığım kadarıyla, davranış bilimcilerinin söylediği kadarıyla bilinen başka bir yolu yok. Kanunlar, tüzükler vesaire yapacaksınız. Devletler insanlara bazı kurallar koyacaklar. Aynen bunun gibi üst bir çatı olarak insan gruplarını belli bir yönde, belli bir amaçla davranmaya iten O kurallar silsilesi adına din inanç dediğim şey her zaman olacak. Yalnız kurumsal toplumu harekete getiren dinle insanın içsel olarak yaşadığı aşkın tecrübeyi birbiriyle karıştırmamak lazım. Bunlar ikisi aslında çok ayrı şeyler fakat maalesef karıştırılıyor. Bir insanın herhangi bir dinin ibadethanesinde ya da evinde tek başına işte kendisini yaratanla kurduğu bağlantı sırasında yaşadığı aşkın deneyim, düşündükleri, o kendi bedenini aşan ruhsal deneyimi o bambaşka bir şey. O gerçekten işin bireysel boyutu ve evet. Gerçekten insan tekine has çok özel bir
alan. Gerçi başkaları tarafından karışılır ama.
Aynen ama yani bu tekil bir şeydir. Bu bireyle ilgili bir şeydir. Fakat dini bir sistematize hale getirdiğinizde bugün hani biliyorsunuz yani bu ülkede bile çok tartışmalarını izliyoruz. İslam gibi dinin bir sürü mezhebi var. Şöyle işte bir şekilde tartışmalar var. Şunlar bunlar. Ve artık birçok insan diyor ki ya bırakın bu ayrılıkları. Öze yani birbirimizi birleştiren unsurlara dönelim diye. Tabii söylemesi kolay, yapması çok zor bir şey. Bakınız her bebek doğduğunda çok enteresan bazı özelliklerle doğuyor. İşte bir deney vardır, internette izleyebilirsiniz. Beyaz bir bebek, karşısında bir siyahi, bir beyaz iki kişi oturtuluyor. Ve çocuk önce beyaza elini uzatıyor. Kendisine benzer olana yaklaşma eğilimi gösteriyor. Bu çünkü bütün hayvanlarda olan doğal bir güdü. Kendimize benzere doğru gideriz. Kendi grubumuz içinde kalmaya çalışırız. Ama bu bizim primat yanımız, bu bizim hayvansı yanımız. İnsansı yanımızı geliştiren şey o siyahi olanında, kırmızı olanında, sarı olanında, beyaz olanında aslında aynı ailenin üyeleri olduğunu anlayacak daha üst düzey bir biliş geliştirmek. Maalesef günümüzde birçok inanç, sadece dinlerden bahsetmiyorum, ideolojiler yani insanları gruplar halinde tutan birçok inanç öteki üzerinden insanları gruplaştırmaya oynuyor. Esas problem çıkaran kısım bu. Kardeşliği pekiştirecek en küçük çabalar, farklı toplumlar arasında diyalog sağlayacak, onların alışverişte bulunmasını, konuşmasını, iletişebilmesini sağlayacak her çaba bence bu yıkıcı etkinin önündeki en büyük engeller. Ve biz bunları devletlerden, dini liderlerden boşuna beklemeyelim. Böyle bir şey olmayacak. Çünkü bu tip grupları yöneten insanlar aynı zamanda yönettikleri grubun dinamiklerinin en iyi uygulayıcıları oldukları için oradalar. Bizler bireysel olarak bunları yapacağız. Ben şahsen buna çok önem veriyorum. Bir başka dinden, başka inançtan, başka ülkeden birini bulduğum zaman arkadaşlarımı bırakır onunla muhabbet etmeye gayret ederim. Çünkü öğrenecek gerçekten çok şey var. Ve hangi açıdan bakarsanız bakın bu dünyada 10 milyon türle beraber yaşıyoruz. Adına insan ya da homo sapiens dediğimiz tür bu 10 milyon türden sadece bir tanesi. Ve o bir tane türün içerisinde 7 milyar insan burayı birlikte paylaşıyoruz. Müthiş bir aileyiz. Hepimiz aynı kökten geldik. Bu aile bilincini hayatımıza oturtturdukça önce kendi mikro hayatımız sonra diğerleri daha güzel olacak. Ve insan gündeminden hiçbir zaman araştırmacılar da böyle söylüyor. Ben de böyle düşünüyorum. İnanç savaşları çıkmayacak. Yani bunun bitmesini hayal etmek çok saf dillik olur açıkçası. Çünkü temel yapımızı anladığımızda dediğimiz gibi ayrılmaz bir parçamız. Bunun etkilerini, travmalarını en aza indirmek ve gelecekte bu olayların önüne geçebilecek tedbirleri almak da yine tamamen bizim elimizde. Fakat yabancılaşmadan, yok saymadan insanın tabiatını anlamaya çalışmak bana sorarsanız bunun birinci anahtarı. Tabii biraz da mesleğime yontayım. Bugün insan bilinci anlamında en güzel yolu tabii ki beyni bilmekten geçiyor. Evet, bence o konuda iyice okuyup düşünmemiz lazım.
İnançları ne olursa olsun, inançları uğruna birilerini öldürmek, birilerine şiddet uygulamayı algılamakta biraz güçlük çekiyoruz galiba.
Zaten hiçbir öğretinin böyle bir emri yoktur. Bu tamamen insan yorumudur ve bütün dinler, bütün inançlar altında bulunan insanların mensuplarının karakterine göre şekillenir. Onlar saldırgansa o inançta saldırgan olur. Onlar barışçılsa o inançta barışçıl olur. Bütün dünya tarihinde bütün dinler için bu geçerli.
Peki İnsan kendi toplumunun karakteri. İnançlarını da öldürmüş olmuyorlar mı?
İşte bakınız orası öyle düşünmüyor. Yani o taraftan baktığınızda bu çok zor bir şey. Yani o psikolojiye girip bakabilmek. Çünkü çok şükür sağlıklı insanlarız. Bu tarz marjinal durumları anlayamıyoruz. Ama biraz da uzmanın işi o zihne girmek. Ne kadar rahatsız edici de olsa. O zihne girdiğinizde işte bir canlı bomba bakıyorsunuz bilmem ne üniversitesinde okuyan genç bir kız. Şimdi bu kızcağız neden böyle bir şey yapıyor? Normal bir insan kendi bedenini parçalayıp da şunu yapabilir mi diye. Şimdi o zihne girdiğinizde yaşanmış 15-20 senelik bir hayat, orada geçirilmiş bir sürü endoktrinasyon, yığılmış bir sürü bilgi, dünyaya dair oluşturulmuş çok ilginç bir çerçeve, çok şükür bizim çoğumuzun hiç anlayamayacağı bir çerçeve. Ve bu çerçeve içerisinde işte artık özgürlük savaşçısı olarak mı bilmem ne olarak nasıl kodlanıyorsa zihinde bunlar, diğer insanların hayatını gelecekteki muhayyel saadet dolu bir altın çağ vesaire için alabileceğine inandırabilirsiniz insanları. Endoktrinasyonların yaptığı budur. Hani doktriner eğitimlerin yaptığı budur. İnsanı eğitmeyi artık bırakalım. Yani insan oğlu çok acayip bir şey. Hep eksik bilgilerimizle onları belli bir yöne itmeye çalışıyoruz. Bunda en fazla ideolojiler, inançlar yapıyor maalesef. Dolayısıyla insan gerçeğin olduğu gibi bir ortaya koyabilecek. Biz kendi tabii mesleğimiz çerçevesinde bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama akademisyenin etkisi fazla değildir toplumda. Bunu inşallah bir sonraki nesle güzel anlatabildiğimiz takdirde daha sonra politikacılarımız, düşünürlerimiz, belki dini liderlerimiz bu çocuklar arasından çıkacak. İnsanın kıymetini her şeyin önüne koymayan hiçbir din inanılmaya değmez. Bunu öğretmemiz gerekiyor. İnsanın kıymeti bütün dinlerde, bütün inançlarda en üstte olursa ancak onun bize bir faydası var. Ve bulunduğu yeri, aidiyeti, etiketi, ırkı değil. İnsan olması, birinci planda bunu öğreteceğiz. Çünkü artık gerek toplumsal, hani şu anda geldiğimiz noktada 21. yüzyıl bilinci, gerekse geleneğimizin bize söylediği en önemli şey bu. İnsan olarak daha da insanlaşabilmemizin yolu diğer insanlarla bir olmaktan geçiyor. Onları anlayabilmekten geçiyor. Bu suni aidiyetler bir şekilde kırılacak ama önünde çok engel var. Sabırlı olmak gerekiyor. Yani 200 bin senelik bir alışkanlıktan bahsediyorum. Ve şöyle bir sorun da vardır. Bir insan içinde bu geçerlidir. Sürekli yanlış yaptığı bir şeyle başarı elde ediyorsa onu yanlıştan döndürmeniz çok zordur. Dolayısıyla sürekli insanları diğer toplumlar üzerine domine eden, hakim kılan kanlı uygulamalar maalesef başarı gibi algılandıkça bunu hayatımızdan söküp batamayacağız. Gerçek başarının, gerçek insanın ne olduğunu hatırlatacak daha çok insana ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Artık ben bu sözün üzerine söylenecek bir şey kalmadı. Bugün içinde, bu hafta içinde çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de köşemizin sonuna geldik. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.